Herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'nun yaptığı son açıklamalar dikkatimi çekti. Sayın Feyzioğlu, Türkiye'nin geleceğinden hiç olmadığı kadar umutlu olduğunu söyledi. Ben de bir tweet attım. Demek ki biz Sayın Metin Feyzioğlu'nun gördüğü gerçekleri göremiyoruz. Demek ki Sayın Feyzioğlu başka şeyler görüyor ki Türkiye'nin geleceğinden umutlu. Biz göremiyoruz. Ya bizde bir yanlışlık var, ya da Sayın Feyzioğlu süreci doğru okuyamıyor. Hakikaten bazen düşünüyorum. Acaba biz mi abartıyoruz? Acaba biz mi yanlış düşünüyoruz? Acaba biz mi yanlış yerdeyiz? Biz derken Türkiye'nin geleceğinden endişeli olanlar. Biz endişeli insanlarız. Dertli insanlarız. İnsanların yaşadıkları acılar, sıkıntılar bizi rahatsız ediyor. Ben uyuyamıyorum bazı geceler. Öyle haberler okuyorum ki bana her gün onlarca insan kendi yaşadığı mağduriyeti anlatan mesajlar atıyor. O mesajları okuyunca inanın gözüme uyku girmiyor. Ben onların dertleriyle dertleniyorum. Ve gerçekten içinde yaşadığım bu toplumun, vatandaşı olduğum bu ülkenin geleceğinden o kadar endişeliyim ki bir 10 yıl öncesini aklıma getiriyorum. 10 yıl önce ne kadar mutluydum. Ne güzel hayallerim vardı. Yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. 10 yıl önce olmak istediğim yerde değilim elbette. Ve benim gibi, benim yaşımda olan hiçbir genç de 10 yıl önce olmak istediği yerde değil, eminim. Ve bugünün gençlerine bakalım. Bakın, yapılan araştırmalar bugün 15-24 yaş arası gençlerin yurt dışında yaşamak istediğini gösteriyor. Geçtiğimiz 23 Nisan'da NTV yayınında bir çocuk bir cümle kurmuştu. Hatırlayalım onu. Büyünce ne olmak istersin diye sormuştu spiker. O 15 yaşındaydı sanırım çocuk. Dedi ki Alman vatandaşı olmak istiyorum. Almanya'da yaşamak istiyorum. Sosyal medyada çok paylaşıldı o sözler. Bakın 15 yaşındaki bir genç, bir çocuk Türkiye'nin geleceğinden endişeli. Kendisine yer bulamıyor. Kendisini göremiyor Türkiye'de. Ne istiyor? Almanya'da yaşamak, hem de bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bile istemiyor. Alman vatandaşı olarak yaşamak. O çok önemli bir detaydır aslında. Ve bize çok şey anlatması gereken bir cümledir. Ama biz o gün o çocuğun söylediği ben Almanya'da yaşamak istiyorum, Alman vatandaşı olmak istiyorum cümlesini ne yazık ki kavrayamadık, üzerinde duramadık. Ve Sayın Metin Feyzioğlu'nun gördüğü şeyleri göremiyoruz. Varsa Türkiye'nin geleceğinden umutlu olan mutlaka bu yayının altında yorum kısmına gerekçeleriyle birlikte yazsın. Belki biz göremiyoruz, bizi de aydınlatsınlar. Hangi gerekçelerle Türkiye'nin geleceğine umutla bakabiliyorsunuz? Hangi ışığı gördünüz? Ben bir ışık göremiyorum. Bakın, toplumda karamsarlığı yaymak için bunları anlatmıyorum. Ama her şeyin toparlanabilmesi, yoluna girmesi için ben açıkçası bir ışık göremiyorum. Bir takım partiler kuruluyor. Yerel seçimlerde muhalefet bir başarı ortaya koydu. Evet, bunlar bir takım işaretlerdir. Muhalefetin toparlanması, bir araya gelmesi, AK Parti'nin karşısında güçlü bir şekilde var olması toplumu umutlandıran gelişmelerdi. Ama bu umudu boşa çıkaran yine aynı muhalefet değil mi sizce? Bugün muhalefet korkak bir siyaset yürütmüyor mu? AK Parti'nin ağzının içine bakarak pozisyon almıyor mu her olayda? AK Parti acaba bize ne der? Acaba şunu söylersek vatan haini mi ilan ediliriz? Trollerin hedefi haline mi geliriz? Korkusuyla hareket edemez hale gelmedi mi muhalefet? Yıllardır böyle olmadı mı? Ben Türkiye'nin geleceğinden elbette umutlu olmak istiyorum. Elbette Sayın Metin Feyzioğlu gibi düşünmek istiyorum. Elbette başımı yastığa rahat koymak istiyorum. Rahat, huzurla uyumak istiyorum. Ama ben bırakın Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını, 10 yıllarını, ben önümüzdeki yani gün, yarın ne yaşayacağımızdan bile emin değilim. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yarın başımıza ne geleceği belli olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu sabah normal bir vatandaş gibi başımızı yastığa koyup uyuduğumuz yataktan yarın sabah bir anda vatan haini olarak uyanabiliriz. Bir anda attığımız bir tweet, yaptığımız bir yorum, ne bileyim herhangi biriyle girdiğimiz bir ilişki yarın öbür gün bizi vatan haini yapabilir. İnsanlar bu süreçte bakın o kadar kolay tutuklanıp cezaevine gönderildi ki, o kadar kolay yargılanıp hapis cezaları aldı ki, bunların yaşanmayacağının bir garantisi yok. Ben bırakın geleceğe umutla bakmayı, ben yarına nasıl çıkarız diye düşünüyorum. Her günüm böyle geçiyor. Acaba yarın başıma bir şey gelir mi? Bu korkuyla, bu endişeyle yaşıyorum. Açık söyleyeyim. Korkuyorum. Korkarak yaşıyorum. Korkularla yaşıyorum. Ve korkularla yaşamaya da alıştım. Kendi içimde bu korkulara teslim olmamayı öğrendim. Ama toplum öyle mi? Toplumun geneli ya da muhalefet partileri vesaire. Bakın bir yanda Sayın Feyzioğlu Türkiye'nin geleceğine dair umudum çok diyor. Hiç olmadığı kadar fazla diyor. Ama diğer yanda Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit yargıdan şikayet ediyor. Ne diyor Sayın İsmail Rüştü Cirit? Bakın yaptığı son açıklama. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değildir diyor. Bu bir görevdir diyor. Yargının bağımsızlığını temin etmek yargıçların görevidir. Ne kadar güzel. Yargıtay Başkanı söylüyor bunu ve devam ediyor. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde bizden bahsediyor. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. İnsan haklarının korunması, yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip yargı mensuplarının varlığına bağlıdır. İyi hukukçular yetiştiremezsek ve onları geliştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim, başarılı sonuçlar elde edemeyiz. Ne kadar güzel sözler. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, yargıdan şikayetçi. Toplumun yargıya güven duymadığı bir ortamda yargı bağımsızlığı da yoktur, tarafsızlığı da yoktur diyor. Peki Türkiye'de yargıya olan güvenin ne halde olduğunu biliyor muyuz? Bana bir kişi gösterin ki ben bu yargıya güveniyorum desin. Öyle boş beleş de atmasın yani. Gerekçeleriyle birlikte anlatsın. Argo ifade kullandığım için de özür diliyorum. Ama bir kişi gösterin bana ben bu yargıya güveniyorum desin. Şimdi bir yanda Yargıtay Başkanı yargıya olan güven yok diyor. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı bu nedenle ortadan kalkmıştır diyor. Diğer yanda Barolar Birliği'nin başkanı ben geleceğe umutla bakıyorum diyor. Bu ikisi arasında bir çelişki görüyorum. Aynı şekilde Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı son konuşmalarda yargıdan şikayet etmiyor mu? Hakim ve savcıların verdikleri kararları yerden yere vurmuyor mu? Ve bugün hepimiz biliyoruz ki yargı mensupları yürütmenin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasına bakıyor. Acaba o ne der diye düşünerek karar veriyor. Yürütmenin yargı üzerinde oluşturduğu baskının böylesine arttığı bir dönemde yargıçların kendi hür düşünceleriyle, iradeleriyle, kanunların gerektirdiği şekilde karar veremediği bir dönemde Sayın Metin Feyzioğlu nasıl oluyor da geleceğe umutla bakabiliyor? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Burada Sayın Metin Feyzioğlu'nu yerden yere vurmak amacıyla bunları söylemiyorum. Ama benim göremediğim bir şey varsa ve bunu görebilen birileri varsa mutlaka yazsınlar. Biz de aydınlanalım. Biz de geleceğe umutla bakalım. Biz de huzurla yatağa girelim. Biz de yarınımızdan endişe etmeyelim. Meraklı mıyım ben bu korkuyla, bu endişeyle yaşamaya? Çok mu seviyorum? Elbette bundan rahatsızım. Keşke ben de Sayın Metin Feyzoğlu gibi düşünebilseydim. Keşke ben de hiç olmadığı kadar Türkiye'nin geleceğinden umutlu olabilseydim. Bunu o kadar çok isterdim ki. Keşke 10 yıl önceki duygularım, düşüncelerim olsaydı. 10 yıl önce, bakın çok değil. 10 yıl önce ne kadar umutluydum. Ama aynı şeyleri düşünmüyoruz. Bakın Sayın Metin Feyzoğlu bunları söylerken, bugün bana gelen bir tweet'i paylaşacağım sizlerle. Bizim görevimiz ne? Yaşanan acıları paylaşmak, duyurmak. Gazetecinin görevi budur. Bakın, atılan tweet şu. Cezaevlerinde nefes alacak yer kalmadı diyor. Vatandaşın biri yazmış bana. İnsanlar tuvalet önlerinde ve koridorlarda nöbetleşe uyuyorlar diyor. 20 kişilik koğuşlarda 40 kişi kalıyor diyor. Şimdi bunların yaşandığı bir Türkiye'de ben nasıl geleceğe umutla bakabilirim? Sadece bu mu? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence iddiaları var. Ve bu işkence iddialarıyla ilgili muhalefet partilerinden tek bir ses çıkmıyor. 3-5 hak savunucusu milletvekili dışında. Muhalefetin ayağa kalkması lazım, değil mi? Bu iddiaların soruşturulması için bir şeyler yapması lazım, değil mi? Yapmıyor. İnsanlar bağırıp çağırıyorlar yıllardır. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Ama bırakın iktidara seslerini duyurabilmeyi, muhalefete de seslerini duyuramıyorlar. Çünkü muhalefetle iktidar ortada bir pasta var, onun kavgasını veriyor. Cemil Meriç'in söylediği gibi ortada bir pasta var, sağdan yiyene sağcı, soldan yiyene solcu diyorlar. Bizde de bugünkü siyasetin tıkandığı nokta bu. İktidar kavgası veriyorlar. Koltuğu kapma kavgası veriyorlar. Muhalefet de iktidar da kendi içinde demokrat değil ki ülkeye demokrasi getirsinler. Ben bütün partilerin kendi iç yapılarını iyi bilen bir gazeteciyim. Kendi içlerinde demokrat olmayanlar bu ülkeye nasıl demokrasi getirsinler? Bakın Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Meclis Cezaevlerini İnceleme Komisyonu bu cezaevleriyle ilgili o kadar çok inceleme yapıp o kadar çok rapor yazdı ki bu vatandaşın bana anlattığı konulardan ve gerçeklerden meclisin AK Partili üyelerinin de içinde bulunduğu cezaevlerini inceleme komisyonu üyeleri de bahsetti. Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde insanların varlığından, bu işin böyle devam edemeyeceğinden bahsettiler. Ama bilmiyorum, birileri Türkiye'nin geleceğine umutla bakabiliyor. Ben bakamıyorum. Ve gerçekten bunu yapabilen, başarabilen biri varsa mutlaka bana gerekçeleriyle yazsın da bilmediğim bir şey varsa ben de bileyim, öğreneyim ve diyeyim ki ya evet doğru söylüyorlar. Gerçekten ben yanlış düşünüyormuşum. Boşunaymış benim endişelerim. Boş yere kaygı duyuyormuşum ülkemin geleceğinden. Bunu düşüneyim, ben de rahatlayayım açıkçası. Ben istemez miyim? İsterim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.